Sizleri yaratıcı endüstrilerin bir araya geldiği benzersiz bir topluluk olan Eka Creative Studio'nun yaratıcı topluluğu ile tanıştırmak istiyorum. Burası sanatçılar, tasarımcılar, yazarlar, müzisyenler, girişimciler ve daha birçok yaratıcı profesyonelin bir araya geldiği canlı ve dinamik bir ortam. Eka Yaratıcı Topluluğu, yaratıcılığın gücüne inanan ve ekip olarak bu topluluğun üyelerinin networking, işbirliği ve proje geliştirme, tanıtım ve komüniteye özgü etkinlik gibi çeşitli fırsatlar sunmakta. Merhabalar, ben Batuhan.
Ben Serra.
Ve 20'li yaşlardasınız. Editör, illüstratör, topluluk deneyim küratörü Serra Utkum İkiz konuğum. Serra, sivil toplum kuruluşları var, hobi grupları var, okul kulüpleri veya kolları var. Ama bunların hiçbirinde küratör yok. Belki böyle aidat toplayan birileri vardır ama küratörler yok. Hem küratörü olan hem de deneyimi tasarlanan bir topluluk nasıl oluyor?
Bu güzel bir başlangıç sorusu bu arada. Yani şöyle diyebiliriz aslında, bu bahsettiğin kulüplerle, sivil toplum kuruluşlarıyla çok fazla ortak noktamız bulunuyor belli başlı yerlerde. Aslında üyelerimizin çoğu bu tarz kuruluşlarda görev alan insanlar. Mesela ikimiz içinde sivil toplum kuruluşu yöneten insanlar var, bir dernekte başkanlık yapan insanlar var ya da bağımsız çalışan insanlar var. Bu insanların yaptıkları şeylerden bizi ayıran şey bu bahsettiğin diğer sivil toplum kuruluşu gibi topluluklar. Örneğin hayvan hakları için bir araya geliyorlar, insan hakları için bir araya geliyorlar. Ama bizim komünitemizde bir araya gelen insanlar bunların hepsi için bir araya gelen insanlar. Komünitemizde teknoloji alanında çalışan birisi de var, bir mühendis de bulunuyor, bir illüstratör de var, grafik tasarımcı da var. Aslında baktığımızda bunlar bireysel olarak farklı kulüplere, derneklere üye olan insanlar. Yani kısaca belki diğerlerinden nasıl ayrılıyoruz'u şöyle özetlemek iyi olabilir. Farklı alanlarda bir şeyler üreten insanların bir araya geldiği bir topluluğuz temel olarak baktığımızda. Sen de aslında bakınca topluluğumuzun bir parçasısın. Mesela senin açından Eka nasıl görünüyor da belki bu sorunun cevabı için duymak güzel olabilir.
Benim tarafımda da belirli bir amaç ve belirli bir kriterler çerçevesinde çalışma disiplininde diyeyim daha doğrusu. İnsanları bir araya getirerek ortak işler yaptırmak olarak görüyorum. Sen mesela oradaki yöneticilerden birisi olarak, hatta senin bir sıfatın da var değil mi? Küratörsün. Kolaylaştırıcılar daha farklı insanlar oluyor değil mi?
Evet.
Yoksa yine sana da deniyor muydu?
Bize de deniyor aslında. Değişiyor birazcık o.
Yani siz mesela bunun müdürü değilsiniz ya da böyle lideri de değilsiniz. Orada böyle farklı bir atmosfer yaratıyorsunuz ve bu atmosfer diğer bahsettiğimiz hobi gruplarında veya okul kulüplerinde yok. Okul kulübünün bir başkanı olur ve o başkan bir projeye liderlik eder gibi. Belli bir insanları ortaya getirip onları kendi aralarında bir etkileşime geçiriyorsunuz ve oranın genel ve homojen olmasını sağlıyorsunuz gibi görüyorum. Buradaki homojenlikten kastım herkesin aynı iş yapması değil, aynı disiplinde ve aynı kalitede iş yapmasından bahsediyorum. Bu işte benim biraz ilgimi çektiği için ben de EKA'ya katılmış oldum sizin de davetinizle. Sen içeriden baktığında topluluktaki insanları nasıl görüyorsun?
Aslında belki şuradan cevaplamaya başlayabilirim. Kolaylaştırıcı sorundan itibaren. EKA'daki bütün o işte bizim temel ekip dediğimiz ekip yaklaşık 10 kişiden oluşuyor şu anda. Ve her birimiz aslında yaptığım iş bazında kolaylaştırıcılık yapıyoruz. Yani mesela bir küratör olarak benim yaptığım asıl iş bu komitenin işlemesinin kolaylaştırılmasını sağlamak. Ya da etkinlik koordinatörünün yaptığı şey etkinliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmasını sağlamak. Ya birazcık orada dediğin o işte müdür, yönetici sıfatlarından kurtulup kolaylaştırıcı kavramını kullanarak daha hiyerarşisi olmayan bir sistem kurmaya çalışıyoruz burada.
Kolaylaştırıcı çok duyduğumuz bir kelime değil. İlk duyduğumda şöyle anladım. Bir iş yapılıyor. Yapan kişi kolaylaştırıcı değil. Onun yapılmasındaki biraz sorunları çözen kişiye denen olarak ben anlıyorum. Mesela ben bir podcast kaydedeceğim. Konuğum var. Geçen bölüm Alper konuğumdu. Bu podcast kaydının yapılması, düzenlenmesi ve organizasyonu için siz bize yardım ettiniz. Bizi bir araya getirdiniz. Önerilerde bulundunuz. Sizin yaptığınız kolaylık burada oldu. O yüzden mi kolaylaştırıcı deniyor yoksa başka bir anlamı da var mı?
Hem bunun için deniyor hem de dediğin gibi etkinliklerde aslında böyle görünmeyen arka planda olan insanlar oluyor. O etkinliği nasıl yapılacağını yönlendiren, fikir veren, ana çerçevesinin çizilmesini sağlayan, belki de etkinlik sırasında gerektiği alanlarda müdahalelerde bulunan kişiler oluyor. Bunlar aslında genel olarak kolaylaştırıcı. Yani belki şöyle demek daha iyi olabilir. Kolaylaştırıcı kelimesi Türkçe, İngilizce'den geliyor ve facilitator'dan geliyor. Hani facilitator da aslında kastettiği şey aslında hani bir yapılan bir şey var ve sen onun yapılmasını sağlıyorsun. Ama onu böyle otoriter bir şekilde bastırmak yerine onunla beraber onun içinden yardım ediyorsun sürecin gerçekleşmesine. Kolaylaştırık birazcık daha içeriden bir müdahale oluyor. Aynı zamanda dışarıdan destek olduğu gibi.
Lidere göre birazcık daha yumuşak ve daha arkadaş canlısı gelen bir kavram geldi bana. Hem görevi icabıyla hem de ismi itibariyle. Bu senin profesyonel işin değil, değil mi?
Evet, değil. Yanında yaptığım işlerden birisi.
Peki sen parayı nereden kazanıyorsun? Nasıl yaşıyorsun?
Evet, açık bir soru oldu.
Çark nasıl dönüyor?
Ben normalde editör ve illüstratör olarak birçok iş üretiyorum. Uluslararası bir mimarlık firmasına editörlük yapıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır. Bunun dışında freelance olarak bir 4 yıl falan olacak galiba. İllüstratörlük yapıyorum. İşte bunun içerisinde farklı kurumlar için çizimler yapıyorum. İşte gönüllü ya da bir ücret karşılığında. Ama baktığımızda full time işim aslında editörlük.
Evet, seni mesela Yasmin'in 20'lik bülteninden de hatırlayabilirim. Bizim yazılarımıza illüstrasyon çiziyordun. Buradan tekrardan hatırlatmış olalım. 20'lik bültene abone olunuz Substack'ten. Senin illüstrasyonlarında özellikle dikkat ettiğin bir konu var mı? Çünkü biz yaparken senden birçok şeyi talep ediyoruz ama senin böyle hoşuna giden yaptığın bir şey var mı?
Bunu belki 20'lik üzerine anlatmam güzel olabilir. Ya aslında genel olarak eğer bir metin için çiziyorsam ya da bir konu çerçevesinde çizmem gerekiyorsa konuyu anlamaya çalışıyorum ve kendi yorumumu istemeden kattığım bir süreç oluyor zaten. Karşımdaki insanın ne istediğini de anlamak benim için çok önemli oluyor. Mesela 20'likteki görsel üretimlerimin çoğu metinler için olan görsel üretimler ve karşımdaki insanın yani yazarın bir beklentisi var aslında hani. O yazarken belki bambaşka bir şey düşündüyse eğer ben çizerken bambaşka bir şey çizebiliyorum. O yüzden biraz böyle karşımdaki insanı dinlemek, onun ne istediğini anlamak benim için önemli bir noktada oluyor. Ama kendi işlerimde genel olarak Instagram'da mesela çok fazla ön plana çıkıyor bu. Küçük evrenler yaratıyorum kendi kafamda ve o evrenleri çizmeye çalışıyorum. Kendi küçük karakterlerim var. Mesela yürüyen dağlarım var, canavarlarım var. Küçük böyle minik gezegenlerim var yaptım. Kişisel işlerim onun çevresine şekilleniyor. Ama tabii bu aldığım diğer işler ya da diğer kurumlar için çizdiğim görseller birazcık daha karşımdaki insanın ne istediğini anlayıp benim tarzımla harmanlanmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Senin metinlerinden birini çizdin mi hatırlamıyorum. Ama çizdiysem eğer mesela senin açından şey yapabilirsin
yok,
belki.
Bana
böyle bir şey çizmiştim.
Bana çizilmemişti ama sen de demiştin. Yasmin doğrudan metni vermiyor. Kaba taslağını veriyor. Oradan yazarın ne demek istediğini, nasıl bir aklında canlanan bir resim olduğunu ortaya çıkarması, senin anlaman bunu çok zor aslında. Bu zorluğa rağmen bayağı uyumlu şeyler çıkmıştı. Herhalde bu da şey, hayal güçlerinin bir yerde birleşmesi gibi olabilir, bilmiyorum. Benim baktığımda hoşuma gitmişti hepsi. Şey gibi aslında seninki de, böyle ChatGPT'ye çok az prompt verip bir şey beklemek gibi.
Evet, bir yandan bakınca
o promptları biraz da arttırmak lazım.
Biraz öyle olabilir yani. Ya birazcık evet, metnin içeriğine de göre değişiyor. Ya bazen metnin tamamını okuma şansını elde ettiğim de oluyor ama böyle süreci karıştırmamak ve benim kafamı da aslında karıştırmamak için özetlerin bana gelmesi iyi olabiliyor. Özetlerin çoğunu bildiğim kadarıyla yazarlar hazırlıyor galiba zaten. Hani benim için bu metnin önemli yerleri burası gibi. Benim için daha iyi bir süreç şey oluyor, böyle sınırlanmış hissetmiyorum. Hani karakterin nasıl birisi olduğunu bilmemek mesela oradaki iyi olabiliyor.
Ben bile bazen ne anlattığımdan çok emin olmayabiliyorum. Birkaç defa şey diyorum ya, bunun ana fikri ne şimdi deyip değiştirdiğim oluyor. Valla senin için zor oluyor ama profesyonel olarak yaptığında senden beklenen bir kriterler vardır diye tahmin ediyorum. Ne tarz firmalara ya da ne tarz profesyonellik işleri yapıyorsun? Bunu sorma sebebim de şu, çünkü bu bayağı bir iş ya. Ya buna bayağı bir zaman da ayırman lazım. Bu zamanı nasıl ayırıyorsun'a da soracağım devamında.
Ya birazcık yaptığım işler genel olarak kendimi anlatabileceğimi hissettiğim insanlarla beraber çalışmaya genelde tercih ediyorum. Son dönemde yaptığım işlerin çoğu kendi işin içinde bir kaygısı olan projelerde yer almaya çalıştım. Ve bunun içinde 20'li yaşlar var şu anda. 20'lik bülten var. Onarım atölyesi var. Onun görsel kimliğini oluşturmasına bir sürede yardım ediyorum. Eka aslında bir nokta baktığımızda aynı şekilde. Görsel destek de veriyorum çünkü Eka'ya eş zamanlı olarak. Bunun dışında yanına birkaç tane daha aldığım uluslararası proje var. Onların da mesela mağazaları insan hakları ile ilgiliydi. Çocukların kitap okuması ile ilgili bir projede yer aldım. Kanserli çocuklara yardım yapılmıştı bir okul için. Onun için broşür hazırladım. Yani genel olarak kendi hayat kaygılarım, toplumsal kaygılarım ve karşıdaki kurumun kaygıları benim için önemli oluyor. Ve böyle kurumlar genel stüktürüne baktığımızda senin fikirlerini daha dinlemeye açık oluyorlar. Ya mesela logonun çevresinde şu kadar boşluk olsuna takılmıyor. Görselin nasıl olduğuna odaklanıyor. Sen derdini anlatabiliyor musun? Ya da sen kendini anlatabiliyor musuna da önem veriyorlar. Bu yüzden galiba birazcık da topluluk kaygısı ve toplumsal kaygılar olan kurumlarla istemeden çalışan bir noktada buldum kendimi. Yani hedefim o değildi daha doğrusu. İstemeden derken onu kastediyorum. Şu an memnunum böyle bir süreç içerisinde olduğumdan. Özetle aslında birazcık daha benim fikirlerimi dinleyebilecek ve esnek strüktüre sahip olan yerlerle çalışmayı tercih ediyorum.
Bu bence aşırı önemli. Çünkü tasarımla uğraşan insanların en büyük dertlerinden bir tanesi müşterine ya da işte vereceğin kişiye gönderdikten sonra üzerinde böyle çok ana değişiklikler istemesi oluyor. Videograferlar için şey geçiyordu. Aa videon çok güzelmiş, sadece müziği değiştirebilir miyiz? Aa bu şey demek gibi, yani binanın demirlerini en baştan koyabilir miyiz gibi bir şey yani. Ama sende de bu esnekliğin olması bayağı sevindim en azından senin için. Yormuyorlar diyelim ya da senin anlaşabileceğin şeylerden, ama sen de söyledin ya birazcık seçerken de ona göre seçiyormuşsun. Şimdiye kadar şeyi konuştuk mesela, topluluk küratörlüğü yapıyorsun, illüstratörlük yapıyorsun. Senin bölümün neydi?
Ben Mimar Sinan'da okudum. Şey planlama, aa, evet.
Mimar Sinan mezunuyum. Tamam ya, nereden geldi anlaşıldı.
Mimar Sinan mezunuyum ama mimarlık fakültesinde okudum. Şey planlama ve sosyolojiyle çift anadal yaptım. ve ondan aslında okurken de bunların hepsini yapıyordum bu arada. Yani benle beraber büyüyen bir şeydi bu. Sonradan işte geriye bunlar kaldı gibi oldu. Mesleğime de birçok noktadan birleşik bir şekilde bir süre ilerledi zaten. Ama şu an o taraf çok yok gibi duruyor.
Tam şehir planlama kısmı mimarlık tasarım bence bağdaşabilir. Her iki tarafta da var mısın aslında, sosyoloji tarafından da toplumla ilgili uğraşmayı? Bilmiyorum yani sosyal bilimleri o kadar çok araştırmam yok, bilgim yok ama senin çok yakın olduğunu anlayabiliyorum. O kadar da uzakta bir yerde değil misin?
Sosyoloji okumuş olmam aslında şuna neden oldu birçok nokta. Zaten çalıştığım yer mimarlık üzerine yayın yapan bir yer ve orada zaten şehircilikten gelen birikimlerimi aktif olarak kullanıyorum. Sosyoloji birazcık daha kendimi anlatabilmem ve toplumsal kaygıların görünürlüğü nasıl sağlayabileceğimi öğrenmemi benim birçok noktadan sağladı. Kentsel kalkınmayla, sürdürülebilikle ya da parametrik mimarlıkla ilgili bir yazı yazarken onu insana nasıl aktarabileceğimi birazcık öğrendiğim bir süreç oldu benim için sosyoloji. Çalıştığım kurumların hepsi sosyal kaygıları olan kurumlar ve onların derdini anlamamda birçok noktada benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bana mesela ekolojik tarımdan bahsetmeleri gerekmiyor ekolojiyle ilgili bir kurumda çalıştığımı. Ben zaten onun nasıl yapıldığını ve onun teknik sürecini birazcık olsa da bilebiliyorum. Ya da eğitim sosyoloji diye bir alan var. Yakın zamanda öyle bir yer için görsel oluşturmuştum. Normalde eğitim sosyoloji çok bilinen bir alan değildir ama şans eseri benim eğitimin parçasında olduğu için eğitim sosyolojisi bölümü, onu nasıl aktarabileceğim ya da bu kavramları nasıl kullanabileceğimi istemeden zaten biliyor olduğum bir sürecin içindeyim. Çizerlikle aslında böyle okuduğum şeyleri de böyle harmanlıyorum diyebilirim. Yani komünite zaten başlı başına ne kadar çok bilinmese de şehirciliğin bir parçası. Biz genel olarak komünitelerle çalışıyoruz. Lisans eğitimimiz boyunca. Ben kırsal alanlarda çalıştım. Mesela köylere gidiyorsun. Köy kahvesi baksa bir komünite zaten ve o insanlarla senin bir şeyler yapman gerekiyor ve o insanlara kendini anlatman ve onları ikna edebilmen lazım. Okula beraber gittiğim sahalar sonucunda bir anda kendimi beni anlayan insanlar için bir komünitenin nasıl işleyebileceğini koordine ederken, düzenlerken, bir ekipte çalışırken buldum aslında. Yani şöyle bir baktığımda senin sorun üstüne, ya ben bunları okudum ama nasıl bunları yapabilirim'e gittim ve orada durduğum gibi bir durum oluşmuş oldu. Şu anda kendimle ilgili bir farkındalık yaşadım bu arada.
Yani evet, bir saatlik terapi ücretimiz.
Evet, teşekkür ederim.
Şeyde baktığımızda köy kahvesinin küratörü bence çaycıdır. Kimin girip kimin çıkacağını o karar verir oraya. Senin bazı hassasiyetlerini anlayabiliyorum topluma karşı olan. Eğitim aldığım bölümle artık hobiden çıkmış, yani hobi demek hiç doğru bir şey olmaz. Severek yaptığın, para kazanmak amacı gütmediğin uğraşlarını bir araya getirebilmişsin. Bunu çoğu insanda duyamıyoruz. Ben de kendim adına birazcık bunu yapabiliyorum diyebilirim. Mühendisliğimle fotoğrafçılığı, videoyu bir araya getirip bazı çalışmalar yapıyorum. Bunu senden de duymak bayağı beni sevindirdi.
Bu yola biraz gelir amacı gütmeden çıkmıştım ve yol içinde gelişti birçok şey. Yani bana gelen projelerin nitelikleri, ya da işte insanların, Instagram bunun için bu arada çok iyi bir araç. Instagram'dan insanlar senin neler yaptığını görebiliyorlar ve orayı aktif kullanmaya başladıktan sonra birazcık daha işim gibi yapmaya başladım. Çok işimde demeyi sevmiyorum illüstratörlüğü. Hani sonuç olarak keyif aldığım için yaptığım bir şey ve bir şekilde oradan bir şeyler de kazanabiliyorum bazı noktada.
Yani o biraz cep harçlığı gibi oluyor kazandığı. Yani az kazansan da dert etmiyorsun.
Batmıyor mesela oradan ne kadar kazandığım bana. Ya da şey demiyorum, ya bu proje daha çok bütçe verebilirdim aslında. Ve bunun kaygısını gütmeden bir şeyler oluşturabiliyor olmak bazı noktalarda seni çok hafifleten de bir şey. Hani karşıdakine de bir sorumluluk veriyor senin için. Sana bir şey verdiği için senin istediğin şeyleri sana sunmalı, senin taleplerini doğru yerine getirmeli. Bu sadece çizer için değil bu arada. İşveren için de geçerli. Birçok insan bunu yap diyor ve çekiliyor. Sonra gelen işe revize vermeye başlıyor. Ama aslında süreç böyle işlememeli. Bunları da öğrenmiş oluyorsun bu sürecin işlemesinde. O açıdan verimli olduğunu düşünüyorum. Komisyonlu işler yapmanın bazen gelir elde etmek dışında.
Ya tamam, mesela para kazanıyorsun. Senin dediğin gibi. Harçlık olabilir. Bayağı maaşlı bir iş olabilir. İşler diyeyim gelen anlamıyla. Birden fazla ve bunları keskin çizgilerle ayıramadan gün içerisinde yapman gerekiyor. İşe gittiğim zaman her şeyi durdurup işe gidiyorum. Geri döndüğümde diğer işlerime yoğunlaşıyorum. Senin bir haftanı planlarken ya da işlerini planlarken nasıl bir yol izliyorsun? Çok şey yapıyorsun. Aynı anda yapıyorsun. Nasıl bir düzenin var kendi içinde?
Evet, şu an bunu düşünmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ya şöyle aslında, ya tabii ki de çalıştığım işin mesai saatlerinde çok fazla başka bir şey yapmıyorum ve yapmamaya da çalışıyorum. Çünkü o işe verdiğim odağı benim için çok bölen bir şey oluyor. Ve bazı noktalarda birbirine yakın işler olduğu için de işin kalitesini de olumsuz etkileyebilen bir şey oluyor ve buna değer veriyorum. Ne olursa olsun diğer yaptığım şeyler bir nokta sevdiğim için devam ettiğim şeyler ve ana dalıma, mesleğime çok da müdahale olmalarını istemediğim birçok durum oluyor. Bu yüzden eğer acil bir işim varsa öğle aralarımı bunun için değerlendirdiğim çok fazla zaman olabiliyor. Ama genel olarak çalıştığım saatler dışında üretimlerimi yapıyorum ve alışkanlık olarak da akşamları çalışmayı tercih eden bir insanım zaten. Genel olarak 9 ve 11 arasında bilgisayar başında kişisel işlerimi yapıyorken bulunabiliyorum. Yani şey gibi, böyle ofis bilgisayarımı kapatıyorum saat 6, 6.30 gibi. 9'da 10'da tekrardan kişisel bilgisayarımı açıyorum ve diğer işlerimi yapıyor oluyorum. Gündüz ve gece olarak ayırıyorum aslında yaptığım şeyleri. Gündüz full time işim merkeze alıyor. Onunla ilgili şeyler yapıyorum. Akşam da daha çok böyle bir illüstrasyon, ekarla ilgili işlerin yapılması. Bunun dışında başka destek verdiğim kurumlar olabiliyor o sırada bir şekilde. Onlarla toplantılar yapılması gibi bir plana sahip oluyorum genelde.
Benzer bir yapıdan gidiyoruz. Birkaç tane kendime kural koydum. Kolaylıkla yapabileceğim şeyleri genelde akşama koymaya eğilimindeyim. Çünkü asıl odağımı, çalışma performansımı zorlara sabahtan yapayım. Akşam performansım düştüğünde onları yapayım dediğimde, tabi bu bir hafta sonu için geçerli, tüm günü kullanabiliyorsam. Akşamları daha basit işleri yapıyorum ya da çok düşünmem gerekmeyen, daha rutin olmuş işleri yapıyorum. Ama sabahları ders çalışma gibi, üzerine düşünerek yazmam gereken bir şey olduğunda, yani bu 20'lik yazıları mesela, sabahları yazıyorum onları. Ama akşamları mesela fotoğrafını düzenleyebilirim, o çok dert değil. Öğrenmem gereken bir şey varsa sabah, tekrar etmem gereken bir şey varsa akşam yapıyorum. Böyle bir kendimi ayırımı bulabildim. Aktif olarak çalışmayacağım bir şey varsa onu paralelde yürütebiliyorum. Çok basit bir örnek ama ders çalışıyorum ama tamamen bağımsız 20'li yaşların podcast ya da videosunu render alınması lazım. Onu başlatıyorum. O an başında olmam gerekmiyor. O arka planda çalışıyor. Ya da kişisel evdeki işlerim de öyle. Çamaşır, bulaşık öyle şeyleri de başlatıyorum. Tek paralel yapabildiğim bu. Ama ondan sonra dikkat ettiğim şey şu. Odak vermem gereken hiçbir şeyi paralele almıyorum. Çünkü gitmediğini defalarca gördüm. Aynı anda birçok şeyi yaptığımda yeteri kadar hepsine odaklanmadığım için yeteri kadar başarılı değilim hissini yaşıyorum. Benim engellenme hissini aşamıyorum şu an.
Bu bahsettiği şey benim çok böyle son dönemde hayatımın merkezine gelmiş bir şey. Bu kadar çok şey aynı anda yapıyorum ama aslında neyi tam olarak tek başıma yapmak istiyorum? Sorumun mesela cevabı yok. Ben bunların hepsini hep beraber yapmak istiyorum ve ben bunların tek bir tanesini tek başına yapmaya başladığım noktada da muhtemelen başka şeyler bunun yanına gelecek ve tek başına yapmam gereken şey yine başka şeylerle beraber yapıyor olacağım diye düşünüyorum ve bu konuyu kendimde bu şekilde kapattığıma inanıyorum artık. Çok uzun süre kendimi ikna etmeye çalıştım. Benim tek bir şey yapmam lazım. Bu böyle olmayacak diye. Çünkü insanlardan da bu geliyor. Özellikle bize göre daha yaşı büyük olan insanlardan. Sera, çok fazla kendini dağıtmıyor musun? Tek bir şeye mi odaklansan artık? Ben tek bir şeye odaklanamıyorum. Zaten tek bir şeye odaklanabiliyor olsaydım bu kadar çok şey bir arada yapmak gibi şeyim olmazdı muhtemelen zaten diye düşünüyorum ya. Tabii bunun cevabını böyle vermiyorum. Daha güzelce açıklamaya çalışıyorum. İşte onun da zamanı gelecek. Bir gün muhtemelen ben de şu an ne yapmak istediğimi arıyorum gibi cevaplar vererek bu konuyu kapatmaya çalışıyorum. Ama bu çalışma saatleriyle de ilgili, evet, böyle anlattığımda gündüz ve geceyi arıyormuş gibi görünsem de ben yazı yazarken konuşabilen bir insanım. Bunu lisans sırasında edindim bu arada. Resim yaparken makale dinliyordum mesela, işte sosyoloji için bir şey okumam gerekiyor. Resim yaparken onu açıyordum ve arkadan makale okunuyor aslında ve ben bir yandan da dinliyordum. Birazcık böyle kendime alternatif yollar bulmaya çalışıyorum ki bunu bazen hala yapıyorum. Yani bir şey dinlemem gerekiyor ya da bir şey çizmem gerekiyor ama o sırada bambaşka bir şey yapmam lazım. Senin de bahsettiğin gibi işte bu birbirini dengeleyici görevler atayıp kendime çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra resim yapmaya dönmek ya da işte bir şey izlemem gerekiyor. Onu izlerken bir anda resim yapmak gibi böyle enerjimi ikiye böldüm, evet çok fazla durum oluyor aslında baktığımda. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu bilmiyorum ama bir şekilde bunu keyif alarak bu şekilde yürütebiliyorum. Yürütebiliyoruz hatta birçoğumuz.
Ya sen hem yazı yazıyorum hem konuşuyorum dedim. Ben ders çalışırken arkada müzik çaldığında bile odaklanamıyorum derse.
Ya o da şeyle oldu birazcık. Okulda kütüphanede oturursun, insanlar yanına gelir sana bir şey sormaya başlar. Ama benim sürekli bir şey yapmam gerektiği için bir nokta arkadaşlarımla iletişim kurmam gerekiyor. Çok fazla şey anım vardır. Bir şey yazıyorumdur ama çok önemli değildir o sırada. Not derliyorumdur falan ve bir yandan da insanlara sohbet edebiliyorum. Yani odağımı çok kaybetmiyorum. Ya da odağım hiçbir zaman olmadığı için yaptığım şeye bir şekilde bu şekilde de gidiyor. Yani odak sorunu yaşıyorum zaten. Yani o yüzden.
Buradaki sıkıntı şey oluyor. Mesela sen bir saatlik bir iş yapacaksın ve birisi sana diyor ki 2-3 dakikalık bir konuda yardımcı olur musun bana? Şimdi bunun bana bir maliyeti var. Ben 2-3 dakika için kendimi ayırdığımda onun tamam 3 dakika süresi var ama benim odağım bozulduktan sonra tekrardan aynı seviye odağımı çıkarmam yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Aslında sen benim 20 dakikamı istiyorsun, 3 dakikamı değil. Bunu insanlar düşünmüyorlar. Gerçekten ufak bir iş olsun. Ya abi şu dosyayı bana yollar mısın? Ya tamam da şimdi o dosyanın neredeydi, ben bunu yollarken sana bir şey gönderecek miydim, senin mailin neydi falandı filandı. Onu yapmak istediğimde benim 15-20 dakikam gitti. Bir şeye başladığımda hiç bölmek istemiyorum ona. Ve burada şey taktikleri falan uyduruyorum işte Pomodoro falan ama onları birazcık yalandan çalışıyorum. Asıl yapmak istediğim bir şeye odaklandığımda o odağımı bozulmadan orada kalayım. Doğal olarak veya kronometre yardımıyla bozayım odağımı, sonra gerisini yapayım. Ya şey okeyim mesela, herkes bir işi bana mail atsın. Ben akşamları senin yaptığın gibi açayım bilgisayarımı. 3 dakika 3 dakika hepsine zaman ayırayım. Hiçbir sıkıntı değil. Ama o 1 saat içerisinde benden 3 dakika istemeyin yani.
Evet, buna katılıyorum. Bazen şey gibi hissediyorum. Bir tane çizgi filmde vardı. Kafasının içinde bir sürü küçük ondanlar koşuyor. Ve birisi sonra bir şey atıyor ve yangın çıkıyor. Ve herkes çığlık atmaya başlıyor. Böyle birisi benden bir şey istediğinde bazen omzumdan tutulup beynimin içindeki o küçük serra alınıp götürülmüş ve bırakıldığında geri döneceğini nasıl bulamayan biriymişim gibi hissettiğim bu arada benim de oluyor. Bazen şey diyorum, keşke böyle Zoom olmasa, telefonum olmasa ve bana kimse ulaşamasa, ben bu işlerimi bir sakince yapsam. Ki telefonumu kapattığım çok fazla olur çalışırken. Çünkü kendi dikkatimi kendim yeterince dağıtıyorum. Birine ihtiyacım olmuyor genel olarak dikkatimi dağıtmak için. Ama bir şekilde bunlar gidiyor ya. Ben temel olarak baktığım aslında işin galiba yaptığın şeyden keyif almak olduğunu düşünüyorum. Yoksa hepimizin bu kadar çok şeye bu şekilde vakit buluyor olmasının başka mantıklı bir açıklaması olmazmış gibi geliyor. Mesela senin fotoğraf çekmen ve eş zamanlı mühendis olman ve podcast kaydı yapıyorsun. Baktığında bunların hepsi çok fazla iş eferi isteyen şeyler. Ve aynı anda yapamayacağın şeyler de çoğu. Resim yaparken bir toplantı dinleyebilirim ama sen podcast kaydı alırken fotoğraf çekemezsin bence. Hani böyle şeyler yapıyor musun bilmiyorum ama
yok.
Çok büyük yükler alıyoruz aslında. Meslek bunların çoğu baktığımızda.
Birbiri arasında tecrübe ve bilgi aktaramadığın noktalarda çok zorlanıyorsun ama mesela senin örneğinde kendi mesleğin ile yapmak istediğin işleri birleştirebiliyor olduğunda hem tecrübe aktarımı yapabiliyorsun hem de ne kadar olur bilmem ama bilgi de aktarabiliyorsun. Bunu ben çok kısıtlı yerlerde yapabiliyorum. Bunların hepsini bir araya getirme niyetindeyim ama bu olmuyor. Ama olmaması da iyi diyorum. İş düşünmek istemiyorum dediğimde yapacak bir şeyim var. Tamamen ayrı olmasının da böyle bir avantajı var. Tamamen oradan kopuyorsun. Yeni bir boyuta geçiyorsun.
Ya bilmiyorum ya, galiba işin ucuna baktığımızda olay bana hala yaptığımız şeyden keyif almamızmış gibi geliyor. Yoksa dediğin şey çok mantıklı. Yani benim için geçerli mi? Evet, birçok noktada geçerli. Beraber iş ürettiğim çoğu yer kreatif yerler olarak geçiyor. Ve bir kreatif yerde çalışıyorsan görsel destek gerekiyor, yazı desteği gerekiyor, başka şeyler gerekiyor ve üçünü bir noktada birbirine bağlayabiliyorum yaptığım şeyler. Ama temel olarak baktığımda hepsi için ayırdığım çalışma süresi ya da üretim süresi tabii ki de birbirinden bağımsız. Mesela editörlük çok büyük bir bölümünü alıyor. Bunun için de çizerliği ve komüniteyi birbiri arasında dengelemeye çalışıyorum. Ekan'ın zaten kendi yapısı kreatif insanların oluştuğu için kendi core ekibi de. Mesela bir tasarım projesi olduğunda komünite zaten o ekiple beraber çalışıyor. Hani bu tarz artıları oluyor kreatif insanlara beraber çalışmanın. Yani multidisipliner işler yapan bir kişi olarak benim için en büyük rahatlık komünitenin kendi strüktürünün, tek komünitenin değil, stüdyonun kendi strüktürünün birazcık akışkan olması. Evet, hepimizin tanımlı görevleri var ama ben bunu yapmak istiyorum dediğinde kimse sana gelip şey demiyor, sen bunu yapamazsın demiyor. Bence bu bir çalışma şeklinde, hani günümüz dünyasında bu şekilde çalışabiliyor olmanın çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Galiba Eka'yı yaptığım işlerle diğer yaptığım işleri birbirine bağlamaktan daha kolay bağlayabiliyorum bazı noktalarda.
Ya mesela bu işleri yaparken ne kadar istediğin kadar rahat çalış, para kazan. Hep video düzenleyeyim de istemiyorum. Ben geri kalan şeyi de yapmak istiyorum. Mühendisliği de yapmak istiyorum. Yani şimdi bazı insanlar şey diyor. Ya abi avukat olduk ama avukatlık yapmak istemiyorum. Ben şarkı söylemek istiyorum. Hep şarkı söyleyeyim istiyorlar. Öyle bir yerde de değilim. Ben hepsini de yapmak istiyorum. Bunu birini bırakmak da istemiyorum.
Benim için de durum galiba öyle. Editörlüğü bırakmayı istemiyorum ve çok da düşünmüyorum. Yani sonuç olarak yazı yazmak sevdiğim bir şey ve bu şekilde bir üretim yapmayı da seviyorum. Neden bunu bırakayım noktasındayım. Yani birazcık orada işte olayı üretim üzerinden düşündüğüm için bırakmayacağımı düşünüyorum. Ama tabii şey düşündüğüm çok fazla süreç oldu. Yani ben çizim yapıyorum, başka şeyler yapıyorum ve gerçekten hani yazı yazmak mı genel böyle hayattaki güdüm diye. Ama editörlük üzerine bakarsam çok bırakmayı düşündüğüm bir meslekti ama geriye dönüp baktığımda benim asıl mesleğim şehir plancılığı. Yani bir nokta ona dönersem eğer şehir plancılığı yapmaya başlarsam, sonuç olarak sektörde yeniyim, 1,5 yıldır çalışıyorum. O zaman şey diyebilirim belki, ya galiba benim yapmak istediğim şey şehir plancılığı değilmiş. Kıyaslamasını yapmak benim için daha makul olurmuş gibi hissediyorum şu anda. Çünkü sen okuduğun işi yapıyorsun bildiğim üzere. Mühendislik okudun ve mühendislik yapıyorsun. Ben de şu an öyle bir durumda olmadığı için şey kıyaslamasını yapamıyorum. Mesleği bırakmış olmayacağım. Mesleği yapmıyorum şu anda baktığımda zaten. O yüzden editörlüğü şu anda bırakmam gibi görünüyor. Bir süre daha editörüm en azından.
İleride şeyin var mı? Tüm bu yolların kesiştiği hayal işin?
Var mı? Var aslında. Ya böyle düşününce yani her zaman şey çok fazla istemiştim. Böyle bir yerim olsun. Hep vardı ya, ben kırsala gideceğim, köye gideceğim. İşte istediğim her şeyi orada yapacağım. Ya tam olarak öyle bir hayal değil
doğal
ama.
Doğal hayat abi.
Evet ya, tam olarak istediğim şey öyle değil. Birazcık bunu da şehirleştirilmiş hali. Bu yaptığımız bir sürü farklı işin bir araya toplanabilir mi sorusunu kafamda çok fazla düşündüğüm oluyor. Yani mesela tasarım ofisi, ya da tasarım ofisi olmak zorunda da değil. Herhangi bir kurum, kuruluş bunların bütün hepsinin hizmetini verebilir mi ve farklı disiplinler insanlarla bunu beraber yapabilir mi diye çok sorguladığım oluyor. Belki de hayalimdeki iş farklı disiplinlerle çalışan insanların bir araya getirmesi, bir arada üretmesi gibi durumda. Ama tabii ki de kendi yaptıkları işleri de yapmaya devam edecekler aslında. Yani bu günümüz dünyasını birazcık kendi içindeki kaosun ve bunun normal karşılandığını görmek. Çünkü bu normal karşılanmıyor. Ya benim için galiba en büyük sorun bu. Bunun normal karşılanmıyor olması. Biraz dert yandım bu son soruda ama.
Çok da farklı bir noktada değilsin gibi duruyor şu an aslında. O yüzden senin adına
ya, evet.
Sevindim de. O zaman da mesela şey çıkabilir ortaya. Bunlar hepsi birleşti ya. Bunlardan kaçmak için de böyle bambaşka bir alana, yan filde falan geçebilirim. Yani onlardan kopmak için.
Ya bu bir gerçek yani. Ben bundan kurtulabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü yaptığımız yan şeylerin çoğu, yan olarak adlandırılan şeylerin çoğu aslında bizim beynimizi birçok noktada rahatlatan ve hafifleten şeyler. Dünyanın istediği şeylerle zihinlerimiz istediği şeyler aynı olmadığı için bence bu kadar çok şey eş zamanlı yapıyoruz zaten gibi geliyor bana. Benim için en azından öyle. Sevdiğim şeyleri yapabiliyor olmak benim zihnimi özgürleştiren bir şey ve ben bundan kopmak istemiyorum. Ondan dolayı aynı anda birçok şey yapmanın makul olduğunu ve insana iyi gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu müzik aleti çalmak da olabilir. Ben bir süre piyano ve cello çaldım farklı dönemlerde ve aslında büyük bir iş vermen gereken bir şey. Yani hobilerimizin bence bu kadar değersizleştirilmemesi gerekiyor birçok noktada. Ne kadar çok şey yapmak istiyorsa bir insan bence şans verip bunu deneyerek yapmalı gibi geliyor.
Güzel bir kapanış cümlesi oldu senden bence bu. Sera, geldiğin için çok teşekkürler. Hem seni daha detaylı tanımış olduk hem de aynı anda birçok işi nasıl yapabiliriz, yapmalı mıyız? Ya da bize nasıl bir etkisi var, bunları konuştuk. Benim için de bazı noktalarda şey de oldu. Kendi farkındalığımı kazanmamda da katkı sağladı. Çünkü ben bazen şeyi düşünüyordum. Acaba bazılarını bıraksam mı, kendimi daha iyi odaklasam mı diyordum. Bu beni daha kötü etkileyeceğini düşünmeye başladım. Böyle iyi ya. Ben şu an memnunum diyebilirim. Yani çok yoruluyorum ama çok memnunum.
Ya benim için de çok keyifli bir sohbetti bu arada. Sorguladığım şeyler oldu böyle. Yani şu... Şey oldum, ya tamam ben bu yoldan devam edeyim. Bazılarını bıraksam mı diye düşünüyordum ben de kendi kafamda. Daha azalsam mı iş yükümü diyordum. Ama galiba insanın kendini böyle iyi hissetmesi için birçok şey bir arada yapması gerekiyor. Diyerek son cümleyi söyleyip sana da tekrardan çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok keyifli sohbetti benim adıma.
Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşürüz, bay bay.
Eka yaratıcı topluluğu, yaratıcılığını keşfetmek, geliştirmek ve paylaşmak için mükemmel bir ortama sahip. Kendi alanınızdaki sınırlamaları aşarak, farklı disiplinlerden gelen yaratıcı profesyonellerle etkileşimde bulunarak yeni ufuklara açılabilirsiniz. Eğer yaratıcı bir vizyona sahipsiniz ve diğer yaratıcı endüstrilerden gelen yeteneklerle bir araya gelmek istiyorsanız, Eka Creative Studio komünitesine katılmak için bölümün açıklamasında yer alan formu doldurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklamada yer alan Instagram sayfasından veya Eka'nın sitesinden detaylı bilgilere, projelere ve işbirliklerine ulaşabilirsiniz. Birlikte yeni projelerin, işbirliklerinin ve yaratıcı başarılarının kapılarını açmak için Eka'yı ziyaret etmeyi unutmayın.